Dünden Yarına Türkiye.
Hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Bu programda Profesör Doktor Muhsin Kar'la beraber bendeniz Murat Yılmaz. Doğal kaynaklar, petrol, doğalgaz bir şans mı yoksa ülkeleri yoldan çıkaran bir handikap mı? Bu konuyu ele almaya çalışacağız. Hocam son zamanlarda petrolün fiyatı düşüyor. Petrolün fiyatının düşmesiyle beraber bir takım ülkelerde, petrol zengini olarak bilinen ülkelerde ciddi problemler, ekonomik krizler baş gösterecek gibi görünüyor. Ve bu çerçevede de işte bu kaynaklara sahip olmak ülkelere iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Bunlar tartışılıyor. Hani böyle haberler vardır. Piyango çıkan kişileri takip ederler. Bazılarının başına türlü türlü bela gelmiştir piyango çıkışından sonra. Bu ülkeler de biraz buna benziyor. Piyango çıkmış ama türlü belalardan kurtulamamış ülkeler. Şimdi bu tabii bütün hepsini aynı potada değerlendiremeyiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de petrolü var. Bazı ülkeler, başarılı bazı ülkeler bu kaynakları kendi ekonomilerine başarılı bir şekilde aktarabiliyorlar, taşıyabiliyorlar. Yani kuzey ülkelerini belki dahil edebiliriz.
Norveç gibi.
Ama özellikle hani Orta Doğu'da ve Latin Amerika'da, belki biraz Orta Asya'daki bazı ülkelerde böyle olmadığı yönünde bir kanaat var. Neden böyle oluyor? Yani bu ülkeler bir doğal kaynağa sahipken ve bunu ihraç etmek suretiyle ciddi bir kaynak yaratırken, ekonomik kaynak, bu ekonomik kaynaklar neden hani büyümeye, orada halkın refahına yansımıyor?
Şimdi tabii bu doğal kaynakların büyük bir kısmı devletin, yani mülkiyet anlamında devletlerin ya da devletler işte bunu işte yabancı şirketlerle falan birlikte çıkarıyorlar bunları. Dolayısıyla gelir de doğrudan devlet ya da devlete bağlı şirketler üzerinden ekonomiye kazandırılıyor. Şimdi bu ülkelerde özellikle kurumsal yapıların güçlü olmadığı ve ekonomik çeşitliliğin az olduğu ülkelerde elde edilen petrol, doğal kaynak gelirinin, bu petrol olabilir, bir madenden olabilir, doğal gazdan olabilir, elde edilen gelirler değerlendirilirken mesela işte halk şöyle bir beklenti içerisinde oluyor. Yani artık bizim petrolümüz var. Birçok gelir elde ediyor devletimiz. Dolayısıyla bize de bundan pay vermeli. Ve bunda da daha çok hemen hızlı bir şekilde bu insanlara kaynak transferi şeklinde bir aktarım söz konusu oluyor. Yani tabiri caizse bir ulufe gibi bu kendi vatandaşlarına bunu sosyal transfer harcamalarıyla aktarma yoluna gidiyorlar. Ama bu sağlıklı bir ekonomik yapının oluşmasını engelliyor. Tabii elde edilen kaynağın çok küçük bir kısmı halkla paylaşılıyor. Büyük bir kısmı devleti yöneten ailelerin ya da şeylerin elinde kalıyor.
Hocam özür dilerim. Orta Asya'da bu küçük kısmı diyorsunuz ya, bu konuda en başarılı, yani halka en çok kaynak aktaran bir ülke adı vermeyelim, %10'u bile bulmuyor. Evet. Yani %90'ından fazlası nereye gittiği bilinmiyor. Yani halka gitmiyor bu kaynak.
Yani çoğu zaman mesela bunları böyle bazen yani kamu harcamaları şeklinde ya da altyapı yatırımları şeklinde yapılmasını sıkça görüyoruz. Yani bu şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yalnız burada da bu ülkelerin işte kurumsal yapısının güçlü olmamasından, hukuk sisteminin güçlü olmamasından ve yatırım kararlarının demokratik ortamda bir tartışılmadığı için irrasyonel yatırımlar da yapılabiliyor. Kaynaklar çarçur ediliyor. Burada en büyük problem bu.
Yani bu çarçur biraz yolsuzluk, buna geleceğiz ama bir de işte sizin işaret ettiğiniz gibi kurumsal yapı, hukuk devleti ve bunun demokrasiyle ilişkisi muhakkak. Hı. Ben ama başka bir şey söyleyeceğim. Yine Orta Asya bu Türk Cumhuriyetlerinin birisinde biz ziyarete gitmiştik. Bir aile bizi evlerine davet etti. İşte çay ikram edilirken çaya yardım etmek için eşim mutfağa gitti. Şimdi sonra geldi, içeride konuşuldu. Şimdi çayın hani biz ne yaparız? Altındaki ocağı yakarız değil mi? Orada çayın altındaki ocağın başını değil diğer üçünü yakmışlar. Dört tane ocak oluyor ya. Hı hı. Şimdi hanım da şaşırmış, yani bunu neden böyle yaptınız diye. Onu açarsak biraz acıtıyor. Çay acıyor. Öbürleriyle ısıtıyoruz demişler. Sonra tabii niye öyle yaptığı anlaşılıyor. Çünkü doğalgaz bedava olarak veriliyor. Sonra bir başka şey de fırını yakmışlar ve fırının kapısı, kapağı açık. Bu niye açık? İçinde bir şey yok çünkü ısıtmada kullanılıyor o da. Çünkü orada da yani devlet katkısı söz konusu. Bu katkıların da böyle irrasyonel sonuçları olabiliyor. Yani o doğalgazı ya da enerjiyi devlet finanse edince.
Tabii ücretsiz olunca o sıkıntı yani. Ücretsiz olunca bedava veriliyor. Diğer harcamayı bedava veriyor. Her şey devletin karşıladığı bir ortamda vergi verme ve hesap sorma bilinci gelişmiyor. Asıl şey öbür tarafı. Yani normalde artık demokrasinin gelişimiyle verginin ortaya, yani daha önce ilk programlarda bir defa bir konuşmuştuk hatırlarsanız, o demokrasinin ilk ortaya çıkışında işte kralın keyfi vergi koyma yetkisinin sınırlandırılmasıyla başlayan bir süreç var. Yani vergi bilinci ve ödediğin vergilerin de doğru düzgün harcanıp harcanmadığını kontrol etme. Bunu işte demokratik...
Bütçeyi denetleme, tabii buradan gelen işte temsil.
Bunu demokratik sistem içerisinde yapabiliyorsun. Ama siz petrol zengini ülkelerde elde edilen kaynağın çok sınırlı bir kısmı halka paylaştırılırken tekrar böyle hesap sorma mekanizması da vergi alınmadığı için hesap sorma mekanizması da gelişmiyor siyaseten. Onu da belirtmek gerekir yani.
Şimdi kaynakların büyük bir kısmı bütçeye de dahil edilmiyor. Bir takım fon veya vakıflara aktarılıyor. Sonra onların bir denetimi de söz konusu olmuyor. Hı. Yani nasıl yapıldı, nereye gitti. Bir de tabii bir kısmına işaret ettik. Yani rant dağıtıyor devlet. Bunun küçük bir kısmı halka gidiyor. Ama daha büyük bir kısmı da orayı yöneten tek bir aileye veya kişiye değil, aslında bir takım başka elitlerin de tatmin edileceği yol ve yöntemler bulunuyor. Böylece hani rejimin meşruluğunu rant dağıtarak inşa etmeye çalışıyorlar. Ama bunun beraberinde sizin dediğiniz gibi hem yolsuzluk hem yozlaşma geliyor. Tabii şimdi şöyle de bir problem oluyor. Eğer petrolün fiyatı düşerse bu rant dağıtacak kaynak azalıyor. Evet. Kaynak azalınca ekonomide de hani çeşitlilik yok ve üreten bir ekonomi de yok. Bu sefer o ekonomik krizin siyasi bir krize dönüşmesi başka ülkelere göre çok daha hızlı olabiliyor. Değil mi?
Kesinlikle.
Yani burada eğer bu düşüş sert bir şekilde devam ederse ve daha önce elde edilen kaynaklar da hani bu kara günler için saklanmamışsa çok ciddi anlamda siyasi krizlerin de kapısı aralanabilir.
Kesinlikle doğru. Zaten petrol fiyatlarıyla ilgili yani doğal kaynakların şans mı şanssızlık mı tartışması yapılırken en önemli tartışmadan bir tanesi bu. Volatilite dediğimiz, yani fiyatlarındaki aşırı yükselme ve azalma trendleri. Bunların iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani sattığınız doğal kaynağın fiyatının yüksek olduğu dönemlerde elde ettiğiniz gelirlerle başlattığınız büyük projeler kaynak fiyatı düştüğü zaman onların gerçekleşmesi güçleşiyor. Bu da ciddi anlamda sıkıntılar oluşturuyor zaten. En büyük problemlerden bir tanesi bu zaten. Yine ekonomideki çeşitlilikle de bu doğrudan ilişkili bir de. Şimdi genellikle bu Hollanda'da bu doğal kaynakların bulunmasıyla birlikte ekonomideki bazı hareketlilikler söz konusu oluyor. Birazdan açıklamaya çalışacağım. Onun üzerine de zaten literatürde Hollanda hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu nedir? Mesela ekonomi daha önce petrol diyelim doğal kaynak şey yapıyordu. Petrol ithal ediyordu. Ondan sonra şimdi ihraç etmeye başladı. İhraç etmeye başlayınca parası değerli hale gelmeye başlıyor. Değerli hale gelmeye başlayınca bu sefer diğer sektörler başka ülkelerle rekabet edemez hale geliyor. Evet. Dolayısıyla diğer sektörlerin, diğer sektör dedim ben burada manufacturing yani burada üretim. İmalat sanayi. Hı. İmalat sanayi bu petroldeki mesela Hollanda'da görülen bir durum bu. Ve literatüre Hollanda hastalığı diye geçti. Petrolün bulunmasıyla birlikte Hollanda parasının değerlenmesi imalat sektörünü olumsuz olarak etkiliyor. Ve bir de şu var mesela. Artık önemli bir gelir sektörü, doğal kaynaklar önemli bir sektör haline gelince diğerlerine aktarılacak kaynaklar buna harcanıyor. Yani ekonomideki rasyonalite kaybolmaya başlıyor. Yani bunu en basiti Hollanda hastalığı dediğimiz burada. Bunu diğer ülkelere de kaydırdığımızda yine aynı durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bugün mesela Suudi Arabistan'a bakalım ya da Körfez'deki ya da Nijerya'ya bakalım. Bu ülkelerdeki sanayinin neredeyse büyük bir kısmı bu doğal kaynağın nasıl çıkarılır, nasıl daha az maliyette çıkarılır, nasıl güvenli aktarılır, nasıl tasarruf edilir. Bununla ilgili onun dışındaki sektörlerde bir gelişmenin olmadığını görüyoruz.
Doğru.
Bunu belirtmek lazım. Yani.
Evet yani.
Yani ekonominin çeşitlenmesini de engelliyor. Çeşitlenmediği için de işte fiyatlar aşırı duyarlı, zamanda bunların fiyatları düşüyor. Bu ticaret hatlarında olumsuz etkiler yaratıyor ve ekonominin düşük performans göstermesine yol açıyor.
Yani diğer sektörleri boğuyor netice itibariyle.
Evet.
Gelişmesini engelliyor. Yani ekonominiz ya da siyasi sisteminiz iyi olsa bile güçlü doğal kaynakların Hollanda hastalığı örneğinde olduğu gibi bütün ülkeye ve diğer sektörlere zarar vermesi ihtimali ciddi olarak var.
Evet.
Evet yani o zaman hani bütün bunları duyduktan sonra hani dinleyicilerimiz iyi ki bizde doğal kaynaklar ya da mesela petrol yok diyebilir mi? İnsanı rahatlatan bir sonuca mı vardık?
Yani hani hep yan şeylerle birlikte söylüyoruz. Yani kurumsal yapılar güçlü olan ülkelerde ekonominin çeşitliliğinin fazla olduğu ülkeler için bunu şanssızlık olarak söylemek güç aslında. Çünkü ekonomideki çeşitliliğin arttığı zaman enerji ihtiyacın var. Bunu eğer belli bir ölçüsünü şeyden kaynak şey yapabiliyorsan, elde edebiliyorsan kendi kaynaklarından bu artı bir şey tabii. İyi yönetilmesi gerekiyor. Ben onu daha çok tercih ederim. Yani sahip olmak komple bir...
Yani zararlı değil başlı başına. Biraz evet. Doğal kaynak ve işte petrol olabilir.
Evet, evet.
Evet, yani yönetim deyince tekrar hani bu şeye gelelim. Özellikle hani Orta Doğu ülkelerinde bunların ekonomik performansa neredeyse hiçbir olumlu etkisi olmuyor. Ve siz de işaret ettiniz bir anda büyük boy yatırımlar, projeler ortaya konuyor. Ama bunların ekonomik kıymeti de baştan takdir edilmiş değil. Yani o kaynağın harcanması için bir yol yöntem. Muhtemelen bu kaynaklar harcanırken de yine yolsuzluk için bir enstrümana dönüşüyor bu harcama sistemleri de. Ama o büyük yatırımlar eğer arkada kendi kendini finanse edecek, devam ettirecek bir mantık yoksa bir süre sonra o ülkeye bu doğal değil mi başka bir yük getiriyor.
Tabii yük haline dönüşüyor. Yani bu kamu harcamaları mesela ilk başlarda özel sektörün verimliliğini artırması anlamında olumludur. Ama bunda aşırıya kaçırıldığı zaman uzun vadede borçlanma gibi nedenlerle finanse edildiği için bir yüke dönüşüyor. Yani bunun kamu harcamalarının dikkat edilmesi gerekiyor. Yani tamam mesela bugün son dönemdeki başarılı dediğimiz yüksek büyüme performansı yakalamış ülkelere baksak mesela şey gibi Hindistan gibi. Mesela kamu harcamalar ciddi anlamda önemli bir yer tutuyor. Yani büyümenin motoru. Yine Etiyopya son yıllarda önemli bir kamu harcamalar üzerinden büyüme performansı sergiliyor. Bunların mesela ilk başlarda olumlu etkilerini görmek mümkün. Özel sektörün verimliliğini artırıyor. Ama bunda dikkat etmek gerekiyor bence. Yani daha dikkat etmek gerekiyor. İyi yönetmek gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllara ilişkin gelirlerin de büyük bir kısmının borçlanarak buralara aktarılması önümüzdeki yıllardaki politika yapıcıların ellerini sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Peki hocam, bu son dönemdeki petrolün fiyatlarının düşmesi, hani belli bir marjda durursa bu ülkeler için belki kısa dönemde bir kriz ve problem kaynağı, ama uzun dönemde bahsettiğimiz problemleri aşmaları için bir uyarıcı, terbiye edici etkisi olur mu sizce?
Yani aslında şu anda her zaman söyleniyordu. Mesela ekonomi literatüründe yaygın bir şekilde var. Tek sektöre dayalı bir ekonomik model çok sağlıksız. Yani mesela tekstile dayalı sadece bir ihracat yapınız varsa bu bile sağlıksız. Yani illa doğal kaynak anlamında söylemiyoruz ama bu doğal kaynaklarla ilgili kısımda yıllardır dile getirilen hususlar. Tabii buralarla ilgili de zaman zaman önlemlerin alındığını görüyoruz aslında. Yani sizin bahsettiğiniz, hani biraz önce o fiyatlardaki yükseliş ve düşüşe bağlı olarak mesela istikrar fonları oluşturuldu. Bütçenin fazla verdiği yıllarda fazlalığı alıp
fonlar var değil mi?
Bir süredir oluşturuldu. İşte son dönemlerde oluşturuldu bunlar. Yani o büyük projeleri sürekli hale getirebilmek için, tamamlanmasını mümkün kılmak için bunlar oluşturuldu. Ve yine burada ekonomideki çeşitlilik sağlanması ile ilgili. Nitekim işte Suudi Arabistan çok büyük mesela şimdi yapısal değişime ilişkin bir şey ayırmaya kalkışıyor. Hem konuttan hem ekonominin çeşitlenmesinden büyük projelerle birlikte bu ekonomideki çeşitliliği sağlamaya çalışıyor. Yani zararın neresinden dönersen kârdır. Bir an önce o çeşitliliği sağlamalar lazım. Ekonomideki çeşitliliği sağlamalar lazım. Ona paralel olarak hem toplumun farklı kesimlerinin gelirleri dengeli bir şekilde artıyor. Hem işte fiyatların düşmesi belki şimdi bu ülkelerdeki daha önce ücretsiz sunulan bazı kamu hizmetlerinin ücretli hale gelmesine neden olacak. Bu sefer de bu defa halk diyecek ki, ne yani bu kadar petrol gelirimiz var, bu kadar şeyimiz var, bunları zamanında niye doğru düzgün harcamadınız da bugün bizi bu hale soktunuz diye bir böyle sorgulama, eleştirel bir şeyin de gelişmesine neden olacak. Umarız buradan sağlıklı bir şey çıkar. Yani sağlıklı tartışma ortamıyla şekillenmiş reformlarla birlikte ekonomideki çeşitlendirmeye paralel olarak siyasal anlamda da bir reformlar burada çıkar ve sağlıklı yapılar oluşur.
Bu biraz iyimser bir yorum. Hı-hı. Bir de tabii kötümser bir senaryo yazmak mümkün.
Ben yani umarız derken yani tabii, bizim içimizden öyle geliyor.
Tabii yani tabii. Yani inşallah yani. Öyle olur ama hani kötümser bir senaryo ihtimalini de düşünürsek buradaki hızlı düşüş beraberinde işte bu ekonomik bir krizi, bu ülkeler için söylüyorum, buna bağlı olarak siyasi bir krizi tetikleyebilir ve hani o fonlar veya devletlerin idare edemeyeceği bir süreçte ihtimal dahilinde olabilir değil mi? Böyle bir risk de var.
Yani şöyle, özellikle etnik, dini çeşitliliğin çok yaygın olduğu ve bunların da anayasal bir şey altında, güvence altında bir toplumsal bir mütabakatın sağlanmadığı ortamlarda bu söylediğiniz çok büyük bir risk. Mesela Nijerya örneğinde için bu çok konuşuluyor. Çok farklı dillerin, çok farklı dinlerin olduğu bir alan ve petrol gelirinin azalmasıyla buralara yapılan sosyal harcamaların azalması, buradan payın azalması, insanlar acaba yani işte bize daha az pay veriliyor tartışmaları çok sıcak çatışmaları da doğurabilir yani.
İç çatışma, dağılma, merkez kaç güçlerin yükselişe geçtiği bir dönem olabilir. Bir de ne yazık ki bu dönemde özellikle Orta Doğu başta olmak üzere ciddi bir hani çatışmaya yönelen bir rekabet var. Hı hı. Bu ülkeler arasındaki fay hatlarının da harekete geçirebilir. Buradaki çatışma potansiyelini de artırabilir. Çünkü bazı ülkelerde anlaşıldığı kadarıyla hani sosyal siyasi zaaflar doğurabilecek bu gelişmeler. Bu da yani ne yazık ki bir kısır döngüyü harekete geçirebilir. Peki hocam, şimdi bir de Türkiye gibi ülkeler var. Hani bu fiyatların düşmesi bir ölçüde avantaj yaratıyor. İşte Türkiye gibi ithalatçı ülkelerin en azından hani cari açıklarını azaltıcı etkili.
Ödediğimiz faturayı düşürüyor.
Evet. Yani içerideki bizim hani ödediğimiz faturanın yanı sıra tükettiğimiz malların fiyatını da düşürüyor değil mi? Yani neticede şimdi, girdi olarak kullanılan bir
şimdi şöyle
şey faktör bu.
Yani petrol fiyatlarındaki ucuzlamanın pompa fiyatlarına yansıması ayrı bir şey. Çünkü fiyatlar kur üzerinden şey yapıldığı için doların daha değerli olduğu, mesela işte kur da arttı gitti, petrol fiyatları düşüyor ama kurun da artmasıyla birlikte, hatta bugün vardı zam vardı mesela pompa fiyatlarına zam gördüm ya dündü ya bugündü. Yani petrol fiyatlarına şey yansımayabiliyor.
Evet.
Kur üzerinden, kurun etkisiyle o yansımayabiliyor. Ama genel anlamda çünkü orada vergi kısmı da var bayağı şeyde petrol pompa fiyatları üzerinde. Ama dışarıya ödediğimiz şey fatura biraz azalıyor. Biraz bize alan açıyor, rahatlatıyor ekonomiyi.
Peki bu ülkelere yaptığımız ihracatı olumsuz etkileyecek ama değil mi?
Tabii. Yani o ülkelerden gelirleri düştüğü için o ülkelere yapılacak ihracat miktarı da azalır.
Yani bu ülkelerdeki yatırım...
Yani ben ceteris paribus sayarsak, yani evet, siyasal anlamda istikrarlarının benzeri, aynı yapıda olduğunu falan filan, bir kötüleşme olmadığını, savaş, iç savaş falan filan olmadığı durumlarda sizin mal sattığınız ülkelerin gelirinin azalması sizin ihracatınızı azaltır. Ama bunlara eğer ek olarak orada siyasal istikrarsızlık, iç savaş, şu, bu falan başka şeyler varsa daha fazla şey yapabilir.
Ama bir yandan da hani bu enerji fiyatlarının düşmesi dünyadaki ekonomiyi hareketlendirecek, büyümeyi artırabilecek bir potansiyele de sahip. Bu da belki olumlu bir etki olarak yansıyabilir
işte
ekonomiye.
Tabii mesela Avrupa'ya falan mesela şu anda bir fırsat sunuyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani mesela Avrupa'daki ve de Amerika'daki enflasyonun fiyatlarda bir miktar bir artış, %2'ler falan civarında bir artış, aslında olumlu bir bakıyorlar. Olmaması deflasyon riskini şey yapıyor. Bu deflasyon baskısını artırıyor petrol fiyatlarındaki artış. Yani normal zamanda petrol fiyatlarındaki düşüş olumlu yansıyabilecekken bugün Avrupa'nın ya da Amerika'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı fiyatların düşmesi buradaki deflasyonist baskıları artırıyor. Yani o, daha doğrusu mesela oradaki eskiden nasıl olurdu bu? Petrol fiyatlarının düşmesi bu ülkelerdeki enflasyonu aşağı çekerdi. Ama şimdi o artık aşağı çekme deflasyon riskini oluşturduğu için çok fazla aslında istenmiyor ama yapacak bir şey de yok.
Evet hocam, bu akşamlık da bu kadar. Beraberce dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim. Başka bir programda görüşmek üzere.
Dünden yarına Türkiye.